Ayrım 6. İnfaz David Baldacci. Sayfa 67. 10. Bölüm. Sabah saat 6. Decker gözlerini kırpıştırıp yattığı yerde doğruldu. Birkaç saniye boyunca nerede olduğunu anlamaya çalışarak çevresine bakındı. Virginia, Quantico, FBI. Doğruya kalktı ve sessizce banyoya yürüdü. Sonra mutfağa geçerek pencereden dışarıya baktı. Hava hala karanlıktı. Vakalarla ilgili notları gözden geçirirken içmek için kahve koydu. Sonra devasa göbeğine baktı ve sadece yataktan kalkıp tuvalete gitmekle bile hafifçe hırıltılı çıkan nefesine kulak kabartıp içini çekti. "Kahretsin!" diye mırıldandı. Yatak odasına geri dönerek James'in aldığı spor kıyafetlerini çıkardı, giyindi. Neyse ki kıyafetler esnekti gerçekten. Sonra yeni doğmuş bir bebek boyutundaki tenis ayakkabılarını ayağına geçirdi. Dışarıya çıkıp kaldığı apartmanın merdivenlerinden aşağıya indi. Sola bakınca James'in sözünü ettiği spor salonunu gördü. Salonun ışıkları açıktı ve içeriden sesler geldiğini duyabiliyordu. Tabii ya, baskın karakterler çoktan uyanmıştı. Burası zaten baskın karakterlerden geçilmiyordu. Ağır adımlarla binaya yürüyüp içeriye girdi. Kimliğini yanında getirmeyi unutmamıştı. Ön masadaki genç görevli ona havluyla dolap anahtarı verdi. Decker anahtarı iade edip havluyu aldı. Genç adam Decker'ın belinin muazzam kalınlığına bakarak "Çömelip kalkarken sıkı ağırlık kaldırıyor olmalısınız," dedi. Decker "Evet, ayağa kalkmayı başardım her defasında," diye karşılık verdi. Bir kez daha içini çekip zor hareketleri kolaylıkla yapabilen, erkek ve kadınlardan oluşan son derece formda kalabalığın bulunduğu geniş alana yürüdü. Decker bir köşe buldu. Havluyu yere bırakıp aynaya baktı. Bir daha aynaya bakmamaya karar vererek biraz kardiyo çalışmasıyla ısındı. Sonra esneme hareketlerine geçti ve kısa bir süre sonra nefessiz kaldığını gördü. Pes etmedi ve esneme hareketlerini yapmayı sürdürdü. Futbolcu olarak bu hareketleri yıllar boyu yapmak göründüğünden daha esnek olmasını sağlamıştı. Ama şu an oldukça gergindi ve omurgası uzun zamandır ilk kez şikayet ediyordu. Ancak Decker yeni ısınmaya başlamıştı. Esnek şortuna FBI kimliğini iliştirmiş genç bir kadın geçti yanından. Çok güzel ve son derece formda olan kadının vücudunda bir gram yağ yok gibiydi. Decker'ın eğilip ayak parmaklarına dokunduğunu ve avuçlarını düz olarak yere değdirdiğini görünce etkileyici dedi.
O zaman bakışlarınızı başka yere çevirmenizi öneririm. Çünkü bundan sonrası benim için çocuk oyuncağı," dedi Decker.
Kadın gülerek yoluna devam etti. Decker ısınma hareketlerini tamamladıktan sonra ağırlıklara geçti. Kasları isyan edene dek çalıştı. Sonra bir sağlık topu alıp mide kaslarını güçlendirdi. Gerçekten terlemeye başlamıştı ve kendini iyi hissediyordu. "Tamam, etkilenmenin ötesine geçtim ve gözlerime inanamıyorum." Decker arkasına dönünce spor kıyafetleri içindeki James'ını gördü.
"Gidiyor musun, geliyor musun?" diye sordu.
"Gidiyorum. Açıldığı saatte geldim buraya. Salonun başka bir tarafındaydım. Çıkıyordum ki seni gördüm."
Decker'ın kolunu hafifçe vurdu. "Aferin Decker." Decker sağlık topunu bırakıp omuz silkti. "Ufak ufak başlamak lazım, öyle değil mi?
Birlikte yürüyelim mi? Kaldığım yer seninkine çok yakın."
"Biraz pistte yürüyüp gevşeyeyim diyorum."
"Çok iyi, o zaman büroda görüşürüz. Amos, erzak dolabına ve buzdolabına baktın mı?"
"İkisi de dolu galiba."
James'in mahcup bir ifadeyle baktı.
"Sen buraya gelmeden önce market alışverişini ben yaptım. Sakın kızma bana. Çoğunlukla sağlıklı şeyler aldım. O iğrenç kahvaltılıkları bu yüzden getirdim sana. Sağlıklı bir düzene girmeden önce son kez özgürce bir şey ye diye."
"Decker ne kadar sağlıklı?" diye sordu.
James'in tedirgin bir ifadeyle gülümsedi. "Sürpriz olsun. Keşfetme keyfini elinden almak istemem. Toplantıdan 15 dakika önce gelip alırım seni."
James'in salondan ayrıldı. Birkaç dakika sonra Decker'ın da işi bitti. Yüzünün terini silip spor salonunun arkasında yer alan, etrafı bel hizasında çitle çevrili koşu pistinin yolunu tuttu. Dizlerinin ihanet etmeye başladığını hissedene dek normal yürüyüş temposundan biraz daha hızlı bir tempoyla pistte tur attı. Sonra yavaşladı, kalbi hızla atıyor, hala terliyordu. Hem bitkin düşmüştü hem de kendini iyi hissediyordu. Hava soğuktu, nefes verirken ağzından buhar çıkıyordu. Tam o sırada yanından hızla biri geçti. Öyle ki neredeyse dengesini yitirecekti. Her kimse Decker onun geldiğini fark edememişti bile. Todd Milligan arkasını döndü, gözünü Decker'dan ayırmadan hafif tempoda geri geri koşmaya başladı. Üstünde Under Armour tişörtü vardı. Fiziği oldukça etkileyici görünüyordu. Cildine yapışmış tişörtünün altından mide kaslarının ana hatları belli oluyordu.
''Selam Decker, adımlarını hızlandırsan iyi olur, yoksa ezer geçerler adamı.''
Sonra önüne dönüp hızla koşmaya başladı. Adam çok hızlı ve atletikti ve dallamanın teki. Bir dakika geçmişti ki Decker arkasından birinin yaklaştığını duydu ve Milligan'ın kendisine tur bindirmeye çalıştığından şüphelendi. Yoldan çekilmek üzereydi ki sesi duydu. ''Günaydın.'' Lisa Davenport koşar adımlarla yanına gelip durdu. Eşofmanlarını giymişti. Ellerini dizlerine dayadı, uzun uzun nefes alıp verdi.
''Günaydın.'' dedi Decker.
Davenport kollarını ve bacaklarını esnetmeye başladı.
''Ben de tam koşumu bitirmiştim ki seni gördüm.'' ''Gözden kaçırılması zor biriyim. Gerçi Ajan Milligan az daha bindiriyordu bana. Düşün artık.''
''Kadın şaşırmadım.'' dedi soğuk bir edayda.
''Pistte biraz turluyordum, biraz spor salonunda çalıştım.''
''Antrenman bana enerji veriyor, bayılıyorum spor yapmaya.''
''Ben de, görüyorsundur zaten.''
Davenport gülümsedi. ''Ama sen üniversitede ve profesyonel ligde futbol oynadın, bayağı formda olmalısın.''
''Uzun zaman önce öyleydim.''
''Ama daha yakın bir geçmişte de öyleydin.''
''Neden böyle söylüyorsun?''
''Polis memuru, sonra da dedektif oldun. O zamanlarda da forma girmiş olmalısın.'' Decker tekrar yürümeye başladı. Davenport zor da olsa ona ayak uydurmaya çalışıyordu.
''O dönemde şimdi bana çok gerilerde kalmış gibi görünüyor.''
''Ama aslında o kadar da gerilerde değil. Aşağı yukarı ne kadar, 12 ay önce mi?''
''Hakkımda çok şey biliyor gibisin.''
''Meraklıyımdır ve sen oldukça etkileyici bir vakasın.''
''Neden beynim havaya uçtu, o yüzden hiçbir şeyi unutamadım ve bazı şeyleri insanların normalde yapmadığı bir biçimde kırmızı, sarı ve mavi renklerle ilişkilendirdiğim için mi?''
''Bu benim uzmanlık alanım, ilgilenmiyormuş gibi davranamam. Ne kadar olağanüstü biri olduğunu farkında mısın?''
''Aslına bakarsan bunu hiç düşünmedim.''
Kadın bir şey söylemek üzereydi ki durdu.
Seni gördüğüme sevindim. Gidip duş yapacağım. Burada görüşürüz.
Davenport arkasını dönüp ters yönde koşmaya başladı. Decker uzunca bir süre kadının uzaklaşmasını seyretti. Sonra sallana sallana yürüyerek pistin yanındaki banka oturdu. Kalp atışlarının normale dönmesini bekledi. Kalp krizi geçirmeyeceğine ikna olduktan sonra ayağa kalktı. Ağır adımlarla evine döndü, duş aldı, yeni giysilerini giydi. Geçen akşam denemişti giysileri. Ama şimdi bedenine daha bol gelmiş gibiydiler.
Hayal gücümün eseri olmalı.
Decker buzdolabını açtı. Soya sütü, taze sıkılmış portakal suyu, yoğurt, elma ve bir kutu organik yumurta gördü. Ekmek tahıllı buğday ekmeğiydi. Tavuk ekstra yağsızdı, kıyma hindi etindendi. Tereyağı kanola yağından yapılmıştı. Raflar dolusu sebze de vardı. Decker erzak dolabını açtı. Sağlıklı kahvaltılı gevrek, düşük sodyumlu fıstık ezmesi, bal, düşük sodyumlu çorba, organik makarna, arpa şehriye denen bir şey, kutular dolusu vitamin, keten tohumu, yüksek karbonhidratlı düşük yağlı protein ve vitamin destekli sporcu atıştırmalıkları, muz, suyla karıştırılabilecek enerji içeceği ve farklı tatlarda iki düzine sporcu içeceği gördü. Ortada ne cips vardı, ne çikolata, ne de dondurma. Bir kaseyi sincap dışkısına benzeyen kahvaltılık gevrekle doldurup süt ilave etti, üstüne biraz muz doğrayıp yedi. James'in yine de insaflı davranmıştı anlaşılan. Çünkü aldığı erzak arasında kahve de vardı. Ama kreması, yağsız, şeker de Decker'ın daha önce gördüğü ama hiç kullanmadığı işlenmemiş kahverengi şekerdi. James'in anlaşılan bir gün önce kullandığı işlenmiş beyaz şekere el koymuştu. Kahvesini hazırladı, fincanı küçük yemek alanındaki masaya götürüp kahvaltısını yaptı. Fincanı, kaseyi ve kaşığını sudan geçirirken, oldukça doyurucu bir kahvaltıydı diye düşündü. Saatine baktı, ekip yarım saat içinde toplanmış olacaktı. James'in onu almaya gelmeden önce biraz boş zamanı vardı. Oturup pencereden dışarıya capcanlı caddeye baktı. Quantico'da her saatte büyük bir sirkülasyon yaşanıyor, insanlar sürekli bir yerlere gidip geliyordu. Decker bu kocaman ekosistem içinde küçük bir dişliydi. Peki gerçekten böyle mi olmak istiyordu? Gözlerini yumdu, istemese de şaşmaz hafızası evine, ailesinin öldürüldüğü o güne hızla geri götürdü onu. Sonrasında aylar boyu yaşadığı büyük acıya, katillerinin izini sürüp hak ettikleri cezayı verdiği o günlere gitti. Olayın bu şekilde sonuçlanmasının ardından en ufak bir rahatlama bile duymadığını fark ettiği o günlere. Gözlerini açtı, gözlerine yaşlar dolduğunu, vücudunun titrediğini hissetti. Zaman yaralarına ilaç olmamıştı. Asla unutmayan biri için böyle bir şey mümkün değildi zaten. Cinayetlerin acısı şimdi yaşanmışçasına tazeydi. Zihinsel görüntülere sadece görsel değil, duygusal ıstırap da eşlik ediyordu. Bu acıdan ölene kadar kurtulamayacaktı. Decker pencereden dışarıya baktığında James'in küçük arabasının kaldırıma yanaştığını gördü. Gözlerindeki yaşı sildi, yüzünü birkaç kez tokatladı. Ya geçmişte yaşayacak ya da riski göze alarak kendine bir gelecek inşa edip edemeyeceğini görecekti. Ve bazı günler karar vermek diğer günlere kıyasla daha kolay olurdu. Decker kapıya seyirtti. 11. Bölüm. Mars kapının tıklatılmasıyla irkildi. Kapının alt tarafındaki yarığın açıldığını gördü. "Ses kaldır kıçını da buraya gel," dedi. Mars itaatkar bir tavırla ranzasından kalktı. Ellerini arkasına götürerek sırtını kapıya döndü. Elleri kapıdaki yarığın hizasına gelinceye dek dizlerinin üstüne çöktü. Bileklerine kelepçe takılmasının ardından ayağa kalktı ve kapıdan uzaklaştı. Koca çüktü gelen. Mars kadar kıdemliydi hapishanede. Aradan geçen yıllar onu daha da zalimleştirmişti. Koca çük öylesine yapılıydı ki hücre kapısının girişini neredeyse tamamen dolduruyordu. Yüzüne somurtmakla gülümsemek arasında gidip gelen bir ifade hakimdi. Mars neler oluyor diye sordu. Kes sesini. Sana konuş dedim mi? Koca çükün arkasından iki gardiyan daha geldi. Adamlar Mars'ın ayaklarını prangaya vurdular. Koridor boyunca itile kakıla yürütülürken zincirleri Marley'in hayaleti gibi şakırdıyordu. Dipnot, Marley'in hayaleti, Charles Dickens'ın ünlü romanı Bir Noel şarkısında yer alan karakterlerden biri. Mars hücrelerin önünden geçerken diğer mahkumlar kalın telle kaplı kare camlardan onu izliyordu. Sonra yüzünde koca çükün sigarayla viski karışımı iğrenç nefesini hissetti. Koca çük ağzından çıkan her sözcükle kalın ensesi de hareket ederken ''Şanslı adamsın'' dedi. ''Şimdilik ölüm hücresinden kurtuldun ve diğer mahkumlarla bir arada olacaksın. Çocuklar senin çikolata renkli kıçını görmekten çok mutlu olacak Jumbo.'' Oysa Mars kendini hiç de şanslı addetmiyordu. Diğer mahkumların arasına karışmanın tek bir anlamı vardı. Gayri resmi infaza gidiyordu, kendi infazına. Hapishanede hayatta kalmak istiyorsanız uygulamanız gereken bazı yöntemler ve taktikler vardır. Birini öldürmek istiyorsanız aynı şekilde uygulamanız gereken bazı yöntem ve taktikler vardır. Mars'ın hücresinden ve ölüm hücresinin güvenli ortamından ayrılması bir yöntemdi. Planlı cinayetiyle alakalı taktik ise kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı. Mars'ı başka bir binaya götürdüler. İkinci kapı otomatik hidrolik koç başlarının tiz çığlığı eşliğinde çarparak kapandığında koca çükün iri elleri durdurdu onu. ''Son durak Jumbo.''
Kelepçelerini çıkarsalar da prangalar kaldı. Sonra gardiyanlar çekip gittiler. Mars etrafına bakındı. Ölüm hücresi 12 numaralı binadaydı. Ama Mars şimdi diğer tüm mahkumlarla birlikte hapishanenin açık alanındaydı. Her yer kimi pantolonlu, kimi üstsüz, kimi pantolondan bozma şortlu mahkumlarla doluydu. Kış mevsiminde olmalarına rağmen burada boğucu bir sıcak vardı. Tavandaki ventilatörler çalışsa da üstlerinde asılı kalmış zehirli gaz katmanına benzeyen rutubetli, kesif ve kötü kokulu havayı dağıtamıyordu. Bir grup mahkum zemine cıvat alanmış masalarda oturuyor, bazıları ayakta sohbet ediyordu. Yerde şınav, duvarlara monte edilmiş demirlerde barfix çekenler de vardı. Ter kokusu, sigara dumanı ve hapishane üretimi uyuşturucunun küflü kokusu bir dalga gibi çarptı Mars'a. Gardiyanlar nasırlı avuçlarını hafifçe vurdukları coplarla etrafta geziniyorlar, gözleri fıldır fıldır herhangi bir bela alameti arıyor, sonunda dönüp dolaşıp Mars'ın yanına geliyorlardı. Günün özel konuğu Mars'tı, net biçimde belli olmuştu artık. Gösteri başlamak üzereydi, herkes yerini almıştı. Tek eksik patlamış mısırdı. Mahkumlar da dönmüş Mars'a bakıyorlardı. Şınav, barfiks çekenler durmuş, ellerini üstlerine silip duvara dayanmışlardı, bekliyorlardı. Yüz ifadelerinden düşünceleri gayet net okunuyordu. ''Tanrı'ya şükür ki o ben değilim.'' Haber çabuk yayılmıştı. Mars kısa süre önce ölüme giderken şimdi özgür kalması söz konusuydu. Özgür kalabilirdi. Yok yok, böyle olmayacaktı. Buradan çıkacaksa da iki ayağının üstünde çıkamayacaktı. Mars kelepçelerin bileğini kestiği yerleri ovaladı. Bu kadarcık acıyı şimdi seve seve kucaklayabilirdi. Acıyı hissedebiliyor olmanız hayatta olduğunuzu gösterirdi. Durum her an değişebilirdi tabii ama şimdilik nefes alıyordu. Başını kaldırıp açık alanı çepeçevre dolaşan yürüyüş yoluna baktı. Koca çük orada durmuş ona bakıyordu. Yüzündeki gülümseme farkına varılmayacak gibi değildi. Yanında duran sırık da en az onun kadar neşeli görünüyordu. Yukarıda kraliyet, aşağıda gladyatörler. Mars kendisini izleyen mahkumlara döndü. İçlerinde özellikle ikisi büyük bir dikkatle süzüyordu onu. Adamların ikisi de beyazdı. Kendisinden daha cüsseli, kaslı, örgülü saçlı, sakallıydılar. Çürük dişleri, deli gibi bakan gözleri vardı. Adamlar hapishaneye kaçak olarak soktukları veya burada imal ettikleri uyuşturucu yüzünden kendilerinden geçmiş haldeydiler. Bir elmanın iki yarısı ediyle büdü. Mars adamları tanımıyor, hangi suçtan ötürü burada olduklarını bilmiyordu. Ama kesinlikle ait oldukları yerde olduklarını görebiliyordu. Bunlar insan değildi, kafese kapatılmış hayvanlardı. Ama şimdi o kafesten çıkmış açıkta geziyorlardı. Benimle birlikte diye düşündü Mars. Üstüne üstlük ayaklarım prangalı. Mars boynunu esnetti. Tatmin edici bir çıtırdama sesi eşliğinde boynundaki kasılma halinin geçtiğini hissetti. Eski Güneydoğu Ligi'nde hayatının rakipleriyle girdiği ikili mücadelelerle, kendisinden daha iri adamlarla verdiği ama bir şekilde galip çıkmayı başardığı göğüs göğüse savaşlarla kazanan bir hücum oyuncusu gibi önündeki sahayı dikkatle inceledi. Mars sahayı her zaman karelere böler, yönünü belirlemek için içinden geçmek zorunda olduğu yaşam düzlemleri haline getirirdi. Bir bakışta her şeyi görebilmek gibi bir yetenek bahşedilmişti ona. Bu bir sporcuda nadiren görülebilecek bir yetenekti ve onca yıldan sonra bile körelmemişti bu yeteneği. Nefes alıp vermesi yavaşladı, sinirleri yatıştı, kasları gevşedi. Aslında kendini iyi hissettiği bile söylenebilirdi. Hayatımın 20 yılı, kahrolası 20 yıl. İçindeki öfke birden muazzam boyutlara ulaştı. Hüsran duygusu da en az öfkesi kadar güçlüydü. Birileri bunun bedelini ödemek zorundaydı ve birileri bedel ödemenin eşiğine gelmişti. Jumbo son derece sert bir iniş yapmak üzereydi. Ayaklarını sürüyerek yürümeye başladı. Dışarıdan bakıldığında niyetinin diğer birkaç mahkumun yanına gitmek olduğunu söyleyebilirdiniz rahatlıkla. Mars bu işin raconunu biliyordu ve karşısındaki ikili beklediği gibi bir tepki verdi. Dönüp uzaklaştılar. Kimse cüzzamlıyla muhatap olmak istemezdi. Mikrofonlara da bulaşabilirdi. Başını kaldırıp yukarıdaki yürüyüş yoluna, koca çük ve sırığa baktı. Yüzünde hangi ifadeyi görmeyi beklediklerini çok iyi biliyordu. Korku. Ama Mars gülümsedi ve o iki gardiyanın yüzünde görmek istediği ifadeyi gördü. Şaşkınlık. Dönüp bir kez daha Eddie de Büdü'ye baktı. İkili şimdi sürüden ayrılmış, etrafı kolaçan eden vahşi köpekler misali Mars'ın etrafında daireler çiziyorlardı. Teksas'ta vahşi köpek çoktu ve her zaman sürüler halinde avlanırlardı. Yaralı hayvanların peşinden giderler, onları nefessiz bırakana kadar kovalarlar, sonra da hep birlikte üzerlerine çullanırlardı. Mars yaralı olmadığı gibi nefessiz de kalmamıştı. Adamların ödülünün ne olabileceğini merak etti. Uyuşturucu, sigara, belki de bir fahişeyle bir saatlik kaçamak. Mars adamların ödülü hak etmelerini sağlayacaktı. Eddie de Büdü kendisinden çok daha gençti. 30'lu yaşlardaydılar. Sert, yaralı ve duygusuzdular. Ama bir dereceye kadar. Mesele o derecenin hangisi olduğuydu her zaman. Mars ikilinin hapishanenin cesaret ve dayanıklılık yelpazesinde hangi noktada durduğunu birazdan anlayacaktı.
6. ayrımın sonu. Sayfa 78.